Ayrım 13.
İşe yaradığını, adam yerine konulduğunu gördüğünde çizgileri yumuşayıveriyordu yüzünün. İçli, iyisil bir ışıkla aydınlanıyordu. Sen iste kurban, İzmir'e, İstanbul'a bile giderim. Sen iste yeter diyordu Cezmi'ye. Erlerin nedense pir pirim, pir baba deyip aralarına alıverdikleri İdris, üçüncü gelişinden sonraki 8 gün ortalıkta görünmedi. Topçu destekli iki Yunan taburunun saldırı üstüne saldırı, geçitleri zora soktuğu günlerdi. Ih, gelmez, gelemez gari denildiği sıra, Şaphane Deresi'ne inen kuytu ormanların içinden, ta gerilerden dolaşıp geldiği görüldü İdris'in. Islanmış, ufalmıştı büsbütün, kuşağı, poturu, dolakları çamur içindeydi. Katır, katır gitti ağam dedi. Kendisini karşılayanlara, katır da yükü de. Nasıl? Yardan aşağı kurban. Kurşunu yedi de yuvarlandı. Nedem? Yarım ay gibi geçitleri çevreleyen tepelerin ortasında fundalık bir yerdeydi Cezmi. Üst üste iki saldırıdan sonra Yunan piyadesi açılıp yayılmış, ateşini sol kanattaki yayvan sırtın üstüne toplamıştı. Geçip geldiği yerlerde gördüklerini anlattı İdris. Gavur vadi içine, güney kanadına da sarkmıştı müfrezenin. Yedekte tuttuğu bir takımı o yana gönderdi Cezmi. 2 günde 4'ü şehit, 7'si yaralı 11 savaşçısını yitirmişti müfreze. Köylerden, yandaki müfrezelerden gelen haberler iyi değildi. Batı cephesi komutanlığının Ethem'i görevden aldığı söyleniyordu. Ethem görevden alınma emrine uymamış, demirci Efe'yi de yanına çekmeye çalışmaktaymış. Günü gününe bu gelişmeleri yakından izlemekte olan Refet Bey, 3 süvari alayı ile hiç beklemediği bir anda demirciyi bastırmış, Efe'yi köşe bucak kaçmak zorunda bırakmış. Ya Ethem? Ethem ile emrindeki 16 müfrezenin durumundan bütün çabalarına karşın hiçbir haber alamıyordu Cezmi. Oysa kendi güney kanadı ile gerisindeydi bu müfrezeler. Ethem'in atlıları bölük bölük bey, Altıntaş, Virancık, Tavşanlı yolları üstünde atlılar. Kütahya'nın malı canı namusu size helal demiş. Böyle buyurmuş Ethem adamlarına. Yüzünü buruşturdu, gözlerini binbaşının gözlerine dikti İdris. Ethem Yunan'dan yana geçti. De söyle ne diyeceksin der gibiydi yaşlı harami. Eh git git de yıka yüzünü gözünü dedi. Başka diyecek bir şey bulamadı. Adıyla anılan müfrezenin komutanı Baytar Binbaşı. Yanındaki erlerden 9'unu üçer üçer tepelerin arkasındaki patikalara gözcük çıkardı. İkindi vakti gümbür gümbür fundalığın altını üstüne getiren bir topçu bombardımanından sonra ansızın kesildi düşman ateşi. Mevzilere yaklaşmaya çalışan düşman piyadelerinin kıpır kıpır geldikleri yerlerden gerilere, aşağılara kaydıkları görüldü. Kuytu Bucak Vadi'nin ateş almayan yerlerinde kümelendiler bunlar, akşam karanlığına karışıp gittiler. Gün karardı, hava puslandı, bulutlandı. Ne ay ne yıldız gökyüzü görünmez oldu. Gece karanlığında Ethem müfrezelerinin bölük bölük geçitlerden geçtiği, eğik, kara, suskun Dursun Bey yönünde düşman elindeki toprakların derinliklerine girip gözden yittiği görüldü. Bu uzun geceyi ayakta geçirdi Baytar Binbaşı. Gün doğdu, ortalık aydınlandı. Öğleye doğru alçaktan alçaktan uçan Yunan uçakları geldi geçti tepelerin üstünden. Ethem'in kendi ağzından Ankara ile milli orduyu düşman, Yunanlıları dost, Yunan ordusunu barışçı ilan eden basılı kağıt parçacıkları saçtı bu uçaklar havaya. Renksiz, ağırlıksız, yassı yassıydı kağıtlar. Kimse dönüp bakmadı. Rüzgarda dört bir yana savruldu. Döne döne alçaldı, otların, çalıların, çamurlu toprağın şurasına burasına takılıp kaldı hepsi de. Ethem'in emrindeki başı bozuk müfrezeleri arkasından sürüyüp düşmandan yana geçirdiği gecenin sabahında 61. tümenin bir alayından derli toplu iki tabur geldi yanaştı Baytar müfrezesinin bulunduğu geçitlere. Tepeyi tırmanmakta olan kısa boylu, kalın sesli, ufak tefek binbaşı, yarı yolda kendisini karşılamaya gelen Cezmi'nin elini tuttu, derince soluklandı. Fethi Köstendil, Cezmi Bey kardeşim, kolunu uzattı, dere yatağı boyunca sıralanmış bekleyen bölükleri gösterdi. 121. alay, alayın iki taburu daha doğrusu, tümenden verdiler adınızı dedi. Alay komutanı binbaşı omuzuna asılı deri çantadan başlığında başkomutanlık yazılı bir kağıt çıkardı. Parmağının ucuyla yazıya dokundu. Müfreze yerinde kalacak binbaşım. Emir böyle. Müfreze yerinde kalacak. Alayı destekleyecek dedi. Hemen arkasından elini bir daha soktu çantaya karıştırdı. Köşesinde kişiye özel damgası bulunan bir zarf çıkardı uzattı. Bu da size Eskişehir'den. Cephe karargahından gönderildi diye ekledi. Ayaküstü başkomutanlık emrini okudu, imzaladı. Kişiye özel zarfı açmadan cebine koydu cezmi. 121. alayın taburları Baytar müfrezesinin tuttuğu geçitleri aştı, tepelerin ön yamaçlarında yeni mevzilere yerleşti. Kişiye özel zarf açıp okuduktan sonra o akşam nicedir sınadığı, sevdiği üç yiğit gönüllüsünü gece devriyesine yazdı cezmi. Gece yarısı yol üstü yanına vardı devriyenin. Fısır fısır anlattı ki gizlidir, gizli kalacaktır diyecekleri. İstediği iş zor iştir, yürekli, namuslu adam işidir. Üç gönüllüden adı İsa olanı döndü, arkasına baktı. Arkadaşlarının da birbirlerine baktıklarını gördü. Dikildi topuklarının üstünde. Sen bilirsin bey, dedi. Arkadaki gönüllülerden biri, adı Ali. Koç Ali olanı. Gönüllülerden Koç Ali ile Katırcı Duran Efe, Gördesin İsa, Kula'nın yakın köylerindendi. Rum çeteleri işgalin başladığı günlerde köylerini basmış, talan etmiş, kalan köylüyü Yunan askeri sürüp çıkarmıştı topraklarından. Sabaha karşı müfrezeden ayrılmalarını, atlarıyla silahlarıyla gidip Ethem'in adamlarına katılmalarını istedi cezmi, gönüllülerden. Emir Ankara'dan Ethem'in adamlarını ayartacak, el altından düzenini bozacak, zorunu gücünü kıracaksınız döneyin. Geniş olun, tetikte durun. İkisi birden işte, adam tanıyın, az konuşun dedi binbaşı yiğitlerine. Başka müfrezelerden başkaları da var mı bu işte? Bilmem, seninle gönüllülerin arasındadır iş deniliyor yazıda, aramızdadır diye ekledi. Yüzlerine karşı milletin yüz akı, gelecek iyi günlerin umudu olduklarını anlattı üç gönüllüye. Sarıldı, alınlarından öptü, ayrıldı. Şaphane Dağı korulukları arasında Gediz'e doğru yol alırlarken atın dizginlerini çekti de azıcık yavaşladı İsa. Ethem ası verecek mi bize arkadaş diye sordu gülerek. Yürü gari dedi Koç Ali. Suyu ısınıverdi Ethem gavurunun çokten. Netçek gavurun içinde gavur. Ertesi gün sabah yoklamasında takım çavuşları üç gönüllünün firar ettiklerini bildirdiler. Olamaz. Başlarına bir şey gelmiştir. Adam çıkarın arayın dedi cezmi. Gizlice göreve gönderdiği adamlarının arkasından bunların söyleneceğini biliyordu. Kara, karamsar bir duygu çöreklendi içine. Öğleye doğru subaylarından kıdemli olanına Teğmen Osman'a bıraktı müfrezeyi. Ankara'ya çağrıldığını, birkaç günlüğüne gidip döneceğini söyledi. Atını hazırlattı, gocuğunu, yağmurluğunu aldı, yola çıktı. Başkomutanlık ordunun yeniden düzenlenip güçlendirilmesinde ikmal işlerinin kotarılması görevine çağırıyordu Baytar Binbaşı Fehim Cezmi'yi. Cephenin güney kanadındaki müfrezeler tümüyle düzenli birliklerin emrine gireceklerdi. 13. Bölüm. Göğün doğu ucu ağardı, yıldızlar söndü. Sazlıkların altındaki durgun sulardan parlak, göz alıcı yansımalar saçıldı vadinin dört bir yanına. Salkım söğütlerin suya uzanan yaprakları elmas pırıltılarla doldu. Doğan günle birlikte gidenler, gelenler, atlarını sulamaya götürenler, yem torbalarını dürenler, koşumla, eğerle atların önünde arkasında dolaşanlar çoğaldı. Bildik bir kışla alanı görünümü aldı konaklama yeri. İşini erkence bitiren süvariler, İkişer üçer sabah kumanyası için sıraya girdiler. Ekmeğini azığını alan, iaşesi çavuşun kaynattığı kazanın önüne varıp dikildi. Bakır kazanın buğusu bir an, öyle uzaktan uzağa, kaynamış sütün evcil, dinlendirici kokusunu anımsattı aşire. Bir tür ot bulamacıydı iaşenin kazanda kaynattığı. Hacer otuymuş, iyiymiş, anasından bilirmiş iaşeci. Tortuluydu. Ekşi, acımsı bir tadı vardı hacer otunun. Ömer Çavuş'un başında bulunduğu takım aramadan döndüğünde iaşeci işini yarılamıştı. Çavuş tekmil verdi. yakın köylerin, ağılların, çoban sığınaklarının tarandığını, asker kaçağı kimse bulunamadığını bildirdi. İki sepet mısır koçanı yüklü bir katırla arkadan gelen ufarak yaşlıca adamı gösterdi parmağının ucuyla. "Kendi istemiştir, gelmiştir diyecekleri vardır yüzbaşım," dedi. Yaklaştı, elini göğsüne götürdü. "Şurada yakındaki Subaşı köyünün muhtarı olduğunu söyledi ufarak adam. Mevla işinizi rast getire, her bir işinizi kumandan," diye söze girdi. Dün sabah beraber altı köyün adamı bir olup kaçakları bey pazarına götürdüklerini anlattı. Yunan'ın Ankara üstüne geldiğini duymuşlar. Derince soluklandı muhtar. Elini yana yukarıya bayırın bir ucuna uzattı. "Ankara nere? Ankara. Aha orada," dedi. Bir tür yakınmayla. "Cahilliğin beter, İngiliz'in Yunan'ın ettiğinden beter. Bir kötülük olduğunu," ekledi sözlerine. Sesi kızık. Tarazlıcaydı ya, sözü sıralıydı, coşkuluydu muhtarın. "Kemal Paşa'mızın emridir, can kurban. Tekalifi de topladık, verdik, bir tamam," dedi. Başıyla kendi kendini olumlarken, "Mevla işini rast getire, her bir işini rast getire paşanın." Sepetleri çözdü, yere indirdi. "Bir kez daha, Mevla sizin de, hepinizin de işini rast getire kumandan," dedi. "Biz buradayız. Her bir işe de hazırız valla, diyeceğim hepsi budur," diye bitirdi sözünü. Yularından tuttu, çevirdi katırını. "İyi, çok iyi söyledin de bunlar nedir? Bu sepetler ne olacak muhtar?" Yuları bıraktı, ellerini iki yana açtı muhtar. "Valla karışmam, ben ona karışmam kumandan," dedi. "Üstüne alınmadı hiç. Olmaz, yasaktır. İstemezmişsin dedik ya, karılar bir olup topladılar. Gayrı kusura bakma." Elini göğsüne, sonra alnına götürdü. Döndü, katır arkasında çarçabuk indi bayırı. Göz çukurlarının iki yanı kırışmıştı. Sözünü söylemiş olmanın güveni, gülümseyişi vardı yüzünde. Ta başından böyleydi bu. Direnişçi, yurtsever bir yana, yılgınlar, aymazlar, işgalci yandaşları bir yana. Baskından pusuya, direnişten çekilmeye her gün bir başka yerde konaklar müfrezeler. Gönüllü ya da gönülsüz, ahali müfrezelere katlanır. El altında birkaç günlük yiyecek, yem, mermi varsa iş biraz daha kolaydır. Ama bugün böyledir, yarın bir başka olur. Kendi elleriyle getirip verdiklerini bire beş, bire on katıp zorla alındığını söyleyenler çoktur. İşgalciler, isyancılar, İstanbul'dan yana olanlar gelip kapıya dayandığında verdimse verdim demek kolay değildir. Bacakları, boynu, duruşu uzundu. Dalsız budaksız bir uzun ağaca benzerdi Ömer Çavuş. "Nedir?" gibilerden yüzbaşının kendisinden yana döndüğünü görünce, "Muhtar doğru, dediği doğru da hepsi o değil kumandanım," dedi Çavuş. Kemerli uzunca burnunu havaya kaldırdı. Köye asker geldiğini duyduğunda konu komşu kimsenin sözünden çıkamadığı bir ninenin, inadım inat bir cezbe kadının yatağından fırlayıp ortaya düştüğünü anlattı bir güzel. Kocası, oğulları, torunları çok asker vermiş bu nine ordaya. "Geleni var, gelmeyeni var Çavuş, bilin mi?" demiş de çoğu kendi tarlasından kadınların bir koşu iki sepet mısır koçanını toplayıp getirmelerini buyurmuş. "Al oğul, al götür ki tezedir, sütlüdür. Bir diş ağız tadı işte," demiş. Muhtar da aralarında, "Köyün adamlarına kalsa altın versen el sürdürmezlermiş mısırlarına." Ağırlıklar toplandı, katırlara yüklendi. Süvariler at başındaydılar. Yola çıkmak için emir bekliyorlardı. Kaçaklar nöbetçilerin gözetiminde dere yatağının kuytularına götürdüler, yıkandılar, dökünüp temizlendiler, geriye getirildiler. Geleni var, gelmeyeni var. Cezbe anayı, cezbe anadan çok Binnaz neneyi, kendi öz ninesini anımsayıverdi birden aşır. Şöyle yanında, kolunun koltuğunun altında gibi. Gergindi, gözlerini kısmış, başını önüne eğmişti. Toplanıp sıraya girdiklerinde, vardı karşılarına dikildi kaçakların. Ayrı ayrı her birinin yüzüne, gözlerinin içine baktı, baktı. Şimdi arkasına Teğmen Bahadır'a döndü. "Yedekteki tüfekleri getirsinler bakalım Baha, söyleyiver," dedi. Bir an duraladı. Beyim aşirin nasıl bir işe giriştiğini kestirmeye çalıştı Bahadır. "Tüfekleri," diye sordu. Evet, tüfek, kasatura, yedekte ne varsa. Ağırlıkların yüklendiği yere yürüdü Teğmen. Yedekçi erler çadır bezlerine sarılmış yükü indirdiler. 16 tüfekle 21 kasatura getirdiler. Yüzbaşının yanında toprağın üstüne sıraladılar. Geleni var, gelmeyeni var. Tutuklulara onlardan ötede atlarının başında her biri bir başka boyda, bir başka görünüşte dikilip duran erlerine, onbaşılarına, çavuşlarına baktı yüzbaşı. Hepsi de analarının, ninelerinin hasretliği, bir bulup bin sevdikleri oğulları, torunları. Hepsi de bin bir emek, umut, gözyaşı. Aklından geçirdikleri bakışlarında, yüzünün çizgilerindeydi beyim aşirin. Diyeceğini demiş de sözün sonuna gelmiş gibi parmağının ucuyla yerdeki silahları gösterdi. "Silah isteyen var mı aranızda?" dedi tutuklulara. Tutuklular kıpırdaştılar, birbirlerinin yüzüne baktılar. Birkaçı birkaç adım öte çıktı, başını kaldırdı. "Silahı alanın künyesini kayda geçer, şubesine yazarım," dedi yüzbaşı. Sesini yükseltmeden, "Kaçtığında kurşuna dizilir, kaydında düşerim," diye ekledi. Bir adım, bir daha, bir daha. Tutukluların hepsi öne çıktılar, sokuldular. Halis yüzbaşının ta önüne, dokunacak kadar yakınına geldi. Yüzü yukarıda, öyle dikildi durdu. Yüzbaşı elini Halis'in omzuna koydu. "Yazıcıya söyle, askerin künyesini alsın, kayda geçsin Baha," dedi. Öne çıkan bir sonraki kaçağa döndü. 24 kaçağın 16'sı silahlı, 5'i kasaturalı, 3'ü de öyle sipsivri, silahsız, sopasız sıraya girdiler. Süvarilerin arkasından müfrezenin piyade desteği alarak yola çıkarıldılar. O gün öğleye yakın Mihal Gazi kavşağına doğru cephenin kuzey grubu karargahından gelen iki haberciden çavuş olanı öncülere yaklaştığında gem kıstı, arkadan gelen süvari kolunun kaldırdığı toz bulutunu gösterdi. "Uğurola arkadaş, gelenler kim ki?" diye sordu. Süvariler, "Aşir Bey müfrezesidir," dediler. "Aşir Bey, mürettep kolordudan." "Doğru." Çavuş atını mahmuzladı, hızlandı. "Kaçaklar silah altına," diye bağırdı uzaklaşırken. Yürüyüş kolunun öncüleri, emir gelmeden emrin gereğini yerine getirmiş olan komutanlarının her nasılsa haberi çoktan öğrenmiş olduğunu düşündüler. Güvenle sürdüler atlarını. Habercilerin atlarını tırısa kaldırıp doğruca yüzbaşının kendisine götürdükleri yazı, "Mürettep Kolordu Komutanlığı'nın bilgi için bir suretini Kuzey Grubu Komutanlığı'na gönderdiği günlük emirdi. Aramaya son verilmesi, ele geçirilen kaçakların silah altına alınması isteniyordu. Emrin ilk bölümünde. İkinci bölümde ise kısaca ağırlığı cephenin güney kanadında olan düşman saldırılarının başlamış olduğu bildiriliyor. Müfrezenin Sarıkara kuzeyinde uygun bir yerde konuşlanması ırmağın akarından güneye doğru Alpu Sarıköy Beylik Köprü yönlerinden yaklaşacak düşman birliklerine özellikle de ulaştırma kolları üstüne baskın saldırıları yapması isteniyordu. Aşirin silah verip sıraya soktuğu kaçaklar epey gerisinde kalmışlardı süvarilerin. Kısa, boyluca, uzunca olanlar kendi aralarında boy sırasına girmişlerdi. Başları yukarıda dikine dikine yürüyüp gidiyorlardı. Sırtları koltuklarının altı, başlıklarının bir yarısı ter içindeydi. Ak kor gibi uzakta Müslim Dağı'nın maviye çalar yükseltileri üstündeydi Ağustos güneşi. Yakıp kavuran sıcaklığı ise yüzündeydi, omuzlarında, göğüs kafesinin üstünde, tam tamına yüreğinin olduğu yerdeydi aşirin. Orada oracıktaymış gibi yana eğdi başını. "Gör işte nene," dedi alçak sesle. "Elimden gelen budur benim." Atın başını Mihal Gazi yönüne çevirdi. Mihal Gazi kavşağına doğru, Beylikli ile Sarıkara kuzeyinde, tam orta yerde çam ağaçlarının boy verip yükselttiği bir tepenin boyun çizgisinde durdurdu yürüyüşü aşir. Bahadır'ı Mihal Gazi yönüne, Ömer Çavuş'u Sarıkaya yoluna keşfe gönderdi. Bayır aşağı, sel yarıntılarının kıvrılıp derinleştiği vadiye sürdü atını. Sel yarıntıları, fundalıklar, ağaçlar, küçük yeşil otlaklar, gün dönümünde daha bir renkliydi görünümü vadinin. Gün batımına doğru kıvrılarak akan su, kaya oyuklarında Eğimin azaldığı yerlerde ak ak göllenmiş, genişlemişti. Pılı pırtı çocuk kadın, küçük devingen bir kalabalık vardı akarsuyun karşı kıyısında. Kadınlar yıkadıkları pılı pırtıyı çalılara sermişler, çocukları kimi de çırılçıplak kendi bildiklerine bırakmışlardı. Köyün görünen ucu, çatısı, çatkısı, ağaçtan bir düzine küçük ev, karşı yamaçta kuzeye doğru vadinin iyice daraldığı yerdeydi. Arkadan ormanın içinden gelen böğürtüleri duydu. O yana döndü yüzbaşı. Dağınık büyükçe bir sığır sürüsü. Hayvanlar bayır aşağı, ağır ağır toprağın eğimini yoklayarak indiler yamaçtan. Parlak, kara derili bir boğa gerildi. Önü sıra giden düvenin üstüne üstüne yükseldi birkaç kez. Şşt, kara donuz. Sel yarıntısının öte yanında fundalıkların arasındaydı kadın. Yüzbaşıyı görünce elindeki taşı bıraktı, yeldirmesini çekti, düzeltiverdi çabuk. Bir an durdu, kollarını kaldırdı. Göğsünü, kalçalarını savura savura koştu indi bayırı. Düze indiğinde döndü, açık alımlı bir bakışla baktı. Gülümseyiverdi arkasına. Ağaçların arasından gerisin geri geldiği yere dönerken uzandı atının yelesini, kulaklarının arasına okşadı aşır. Nereden geldiği üstünde durmadı içindeki esintinin. İyi işte, el verir diye söylendi kendi kendine. Yayla, çam ucu yaylası. Derlermiş eldeki paftada adı yoktu konaklarındaki yerin. Ağırlıklar çözüldü, çadırlar kuruldu, ay büyüdü, ağaçların üst dallarına yükseldi. Takımlar halka halka bölündüler, ay ışığında karavanaların başına üşüştüler. Arkasındaki iki atlı ile yüzbaşı Ziya o saatte çıka geldi. Uzunca bir süre baş başa verdiler. Aşir'le aralarında bir şeyler konuştular. Yüzbaşı küçük Ziya o gece fener ışığının altında çantasından bir kuraki çıkardı. Demir yolunun kesilmesiyle trenden indirilen 12 arabalı bir Yunan taşıma kolunun bulunduğu yeri gösterdi Aşir'e. Süvarinin çok da zorlanmadan 2-2,5 saatte varabileceği bir uzaklıktaydı kol. Demir yolu boyunca doğuya Sarıköy yönüne gidecekken aldıkları kılavuzun şaşırtmasıyla kuzeye sapmış iki dere arasındaki bir kumsalda sıkışıp kalmışlardı. Tembihlidir, inhisar yol kavşağında olacak kılavuz. İyi, iyi bir iş dedi Aşir. Evet iyi, krokiyi verdi, çantasını omuzuna astı, doğruldu Ziya. Ayaküstü, aşçı erin getirdiği çorbayı kaşıkladı, arkasından atlıları geldiği gibi uzaklaştı gitti. Keşif görevine gidenlerin dönmesini bekledi Aşir. Bahadır'ı yanına takım çavuşlarını karşısına aldı. Gece yarısından bir saat sonra yola çıkılacağını anlattı. Yukarıda yaşlı bir çam ağacının altına kurmuşlardı çadırını. Kemerini çizmelerini çıkardı, portatif karyolasına uzandı, battaniyeyi üstüne çekti. Baskın sanıldığı kadar kolay olmadı. Yüzbaşı Ziya'nın tembihlidir dediği kılavuz olması gereken yerde inhisar kavşağında değildi. Gece karanlığında atlarını arkadaşlarının yedeğine bırakan süvarilerden birkaçı kavşağın girişini çıkışına dolaştı. Büklerin arasına girdi. Ayak seslerinin yaklaştığı yerlerde ıslıkları kesildi cırcır böceklerinin. Tavşan ya da tilki ne oldukları anlaşılmayan iki küçük karaltı fırladı çıktı çalılıkların altından. Hayvanlar bir o yana bir bu yana hızla kayıp uzaklaştılar. Erlerin nedir hele şunlara hiç diye alçak perdeden birbirlerine seslendikleri sıra bir gölge doğruldu ayağa kalktı 50 adım kadar ötelerde.